Allah'a varma yollarının dıştan ateşle çevrili potasında erimiş ve nefis tortularından kurtulup saf gümüş yahut saf altın gibi potanın dibine süzülmüş olmak basit bir maceranın sonu değildir. Ruh bütün o meşakkatlere böylesine saflaşmak için katlanır. Dünyanın göz ve gönül alan insanı ihtiraslara sürükleyen nice aldatıcı ve geçici hazlarından kendini uzak tutabilmenin zorluğuna ve açlığına gönül hoşluğu ile katlanmasını bilenlerdir ki böyle yüksek dereceye ererler. Hadiselerin eliyle gelen hayat selleri, iptilalar, imtihanlar, unutma ki ona dünya kirlerinden arınması ve terbiyesi için zaruri hatta lüzumlu bir tasfiye potasıdır. Bunlar ruh altınının kirlerinden ve köpüklerinden kurtulup saflaşmasını sağlar. Gönülde Allah'tan başka olan her şeyi yok edip yalnız onunla dolmak ve onunla kalmak için kulun Allah'la kendi arasına girmiş bütün perdeleri yırtıp bütün aykırı engelleri aşması lazımdır. Ruh padişahının görünüşüne aldanmayacaksın. O aslında doğru yolu bulmuştur. Hızır'ın gemiyi niçin deldiğini, Musa'nın bile anlayamadığını düşün. Padişahın kuyumcuyu kendi nefsinden kurtarıp öldürmesindeki hikmeti anlamaya bak. Kuyumcuya yazık oldu sanma. O zaman aklı küllün sarhoşu olan Mecnun'u, yani Allah aşkıyla kendinden geçmiş o veliyi düpedüz deli zanneden kısa görüşlülere benzersin. Burada kan dökmüş padişahın methi boşuna yapılmıyor. Bu bir şakinin methi değil, bir ermişin senasıdır. O padişah dünyaya gelişteki hikmeti kavramış bir kişiydi. Allah'a yakındı. Kuyumcuyu öldürmekle ona yüksek bir manevi derece sağlamıştı. Kişi hacamatçının bıçağından korkan çocuk gibidir. Ermiş insan ise çocuğunu türlü illetlerden kurtarmak için cesaretle hacamatçıya teslim eden bir anneye benzer. Bırak sendeki zayıf ve iğreti can gitsin. Bil ki onun yerini ebedi hayat alacaktır. Dünya bela ve ızdırapları sendeki geçici canı almak içindir. Onlara anlayışla katlanabildiğin ölçüde ebedi olacaksın. Bütün mesnevi şerhlerinde bu hakikate işaret edilir ki, insanda biri yarım, öteki bütün, iki can vardır. Yarım candan maksat geçici olan hayattır, hayvani candır. Bütün can ise ten kafesinde ancak bir misafir gibi bulunan ilahi ruhtur. Ebedi olan can budur. Allah insandaki yarım canı yok etmek için insana yine bir veya bin başka kulunu bir kahır ve bela vasıtası olarak musallat edebilir. Bunlara katlanmak, hele bilerek, anlayarak katlanmak sonunda yine Allah'ın vereceği 100 can, 1000 can bedelindeki ebediliğe ermektir. Hadise şöyle olur. Ermiş insanın bakışları ona inanan kimsenin vücuduna değer. Bu bakışlardaki Allah sevgisi, ilahi sırlar ve tecelli ışıkları insandaki yarım canı yapmak istediği hayvani hareketlerden alıkor. Nefsi dünya kirlerinden yıkar ve temizler. Böyle bir arınmanın güçlüklerine katlanan kişiye ebedi hayat verilmiş olur. İnsan nefsindeki yarım canın yerine bu ebedi hayatın gelişini derin hazla hisseder. O zaman gözlerin görmeyeceği, kulakların duymayacağı ve aklın almayacağı kadar büyük lütuflara mazhar olmanın sırrına erer. Bunun içindir ki insan, Hakk'ın has kullarının hareketlerini kendi ölçüleriyle tartmamalıdır. Onların her göze görünmeyen hikmetini kendi hareketleriyle mukayese etmemelidir. Böyle yanlış ölçüler insanı o büyüklerden uzaklaştırır. İnsan bu mevzuda çok dikkatli, çok dirayetli olmalıdır. Çünkü Allah'ın has kullarını taklit eden, onlara benzediğini sanan, fakat vücut ihtiraslarından kurtulamamış nice kimseler vardır ki insana şu hikayedeki hikmetleri düşündürürler. Bakkal ile Tuti'nin papağan hikayesini ve Tuti'nin dükkandaki gülyanı dökmesini beyan eder. Evvel zaman içinde bir bakkal ve onun yeşil renkli, güzel sesli ve güzel konuşan bir Tuti'si vardı. Bu alışveriş edenlere hoş nükteler savurur, latifeler eder, dükkanda dükkan bekçiliği yapardı. 250. İnsanlarla insan gibi konuşurdu. Tutiler gibi terennümde de ustaydı. Efendisi bir gün evine gitmişti. Tuti onun yerine dükkana göz kulak oluyordu. Ansızın bir farenin peşinden bir kedi dükkana daldı. Kedinin kendi canına kastettiğini sanarak dükkanın bir tarafından sıçrayıp diğer tarafına kaçtı. Gül yağı şişelerini devirdi. Tuti'nin sahibi olanlardan habersiz evinden döndü ve tezgahına kuruldu. 255. Bir de baktı ki dükkan yağa bulanmış. Esbabı da yağ içinde. Tuti'nin başına öyle bir vurdu ki darbenin şiddetinden kuşun başı kel oldu. Kuş canının acısından günlerce konuşmadı. Bakkal pişman oldu. Ah etti. Sakalını yoldu. Yazık dedi. Benim nimetim güneşi bulut altına girdi. Keşke o zaman elim kırılsaydı da o tatlı dilli tutime vurmasaydım. Tutisi evvelki gibi konuşsun diye dervişlere hediyeler ve sadakalar dağıttı. 260. 3 gün 3 gece sonra dertli, şaşkın ve ümitsiz dükkanda oturuyordu. Binlerce gam ve kasavet içinde acaba bu kuşcağız ne zaman konuşacak diye düşünüp duruyordu. Böylece bakkal o kuşa her gün acayip nesneler gösteriyordu. Ta ki dile gelsin konuşsun diye. Tam o sırada dükkanın önünden saçlarını dibinden tıraş ettirmiş cevlaki zümresinden bir derviş geçti. Tuti dervişi bu kıyafetle görünce dillendi ve ona ey filan diye haykırdı. 265. Ey kel, ne diye kellere karıştın? Yoksa sen de benim gibi şişeden yağ mı döktün? Tuti'nin bu mukayesesi halkı güldürdü. Çünkü Tuti dükkanın önünden geçen dervişi kendine benzetmişti. Gerçi yazılışta şiir, şiire benzer. Lakin biri aslan, biri süt manasındadır. Ama sen seçkinlerin işini kendinle kıyaslama. Bu sebepten yani hası avamdan ayıramadıkları için cümle alem yoldan çıktılar. Bu tanrı abdallarını, Allah'ın velilerini çok az kişi tanıdı. Onlar peygamberlerle eşitlik iddia ettiler. Hakikati Muhammediye varisleri olan evliyayı da kendileri gibi sandılar. 270. Dediler ki, biz de insanız, onlar da insandır. Biz de yemek yeriz, uyuruz, onlar da. Gönül gözleri görmediğinden bu münkirler bilmelidirler ki ikisinin arasında nihayetsiz fark vardır. Her iki türlü arı, yani bal arısı ve sarıca arı aynı yerden yediler. Lakin yedikleri şey birinde bal olduğu, ötekinde zehir. İki cins ahu ot yediler ve su içtiler. Birinde necaset hasıl oldu, öbüründen halis misk. Her iki kamışta aynı yerden su içtiler. Biri şekerle doldu, diğerinin içi bomboş kaldı. 275. Buna benzer yüz binlerce teşbih yapılabilir. Sen onların arasında belki 70 yıl uzayan yol farkını gör. Kimisi yemek yer, yediği Allah nuru olur. Kimisinin yediği ise sade necaset olur. Kiminin yediğinden kıskançlık ve hasislik meydana gelir, kimisi de aynı şeyleri yer ama ondan Allah aşkı ve nuru zahir olur. Bu toprak temiz ve verimlidir. O toprak çorak ve pis. Bu saf bir melektir. Öbürü şeytan ve canavar. İki suret birbirine benzeyebilir. Nasıl ki acı su da tatlı su da berraktır. 280. Tatlı su ile acı su arasındaki farkı ikisinden de tatmayan bilmez. Sihri mucizeyle kıyas eden irfansızlar her ikisinin de hile üzerine kurulduğunu zannederler. Halbuki sihir ile mucize arasında büyük fark vardır. Mesela Musa ile bahse giren sihirbazlar kendilerini ona benzetip ellerine birer asa aldılar. Halbuki bu asa ile o asa arasındaki fark ne büyük. Bu işle o iş arasındaki yol ne uzundur. Kimi işin sonunda Hakk'ın laneti vardır. Öyle iş de vardır ki onda vefalı olan Tanrı'dan rahmet görür. 285. Kafirler birbirlerine inatta maymun tabiatlıdır. İnatçılığı bile taklit ederler. Bu tabiat da insanın içinde bir afettir. İnsan ne yaparsa maymun da onu yapar. Maymun her zaman insanda gördüklerini taklit eder. O maymun kendisinin de insan gibi hareket ettiğini zanneder. İnat yüzlü, aradaki farkı nereden bilecek? Biri Allah emrediyor diye öyle yapar. Öteki inat ve kavga için. İnatçıların suratına toprak saç. Münafık inat yüzünden gösteriş için muvaffıkla mümin aynı namaza durur. Onun hareketi muvahhınki gibi ibadet ve niyaz için değildir. 290. Namazda, oruçta, hacda, zekatta münafıklarla müminler aynı hareketi yapar gibi görünürler. Ama işin sonunda ahirette müminlere galibiyet ve münafıklara mağlubiyet mukadderdir. Gerçi her ikisi de bir oyun başındadırlar. Lakin birbirlerine mervli ile reyliler kadar uzaktırlar. Her şey aslına döner. Hakikatte olduğu gibi herkes kendi yerine gider. Herkes kendi namına uygun hareketi yapar. Mümini mümin diye çağırırsanız ruhu hoşlanır. Münafık diye çağırırsanız ateş kesilir. 295. Müminin isminin sevilmesi onun müminliğindendir. Münafığın isminin sevilmemesi zatındaki afetlerden dolayıdır. Mümin sözünü teşkil eden mim, vav, mim, nun harflerinde kendi başlarına bir şeref yoktur. Mümin sözü ancak şerefli bir sıfatı tarif eder. Eğer ona, mümine, münafık dersen bu alçak sıfat onun kalbini akrep gibi sokar. Eğer münafık namı cehennemden kopmuş olmasaydı nasıl olurdu da münafık sözünde bir cehennem çeşnisi bulunurdu? Kötü namın çirkinliği harflerinde değildir. Nasıl ki deniz suyunun tuzluluğu içine konduğu kaptan ileri gelmez. 300. Harfler ve sözler birer kap gibidir. Onların delalet ettiği manalar ise kabın içindeki su gibidir. Mana denizi de Allah'ın yanında bulunan Ümmül Kitap'tır. Cihanda hem acı deniz hem tatlı deniz vardır. Lakin aralarında öyle bir perde vardır ki biri ötekine karışmaz. Bil ki bu iki deniz de bir kaynaktan akar. Sen ikisinden de geç. Ta onların asıllarına varıncaya kadar. Altının kalpı gibi halisi de ayarla anlaşılır. Mihenk taşına vurulmadıkça her ikisine de altın olarak itibar olunur. Allah her kimin kalbine bir mihenk koymuşsa ancak o kimse yakini şüpheden ayırt edebilir. 305. Bir canlının ağzına bir çöp kaçsa o ancak çöpü ağzından çıkardığı zaman rahat edebilir. Binlerce lokmadan bir tanesinde ufak bir çöp bulunsa onu yiyen kimse bu çöpü hisseder. Dünya duygusu bu cihanın merdivenidir. Din duygusu da asumanın merdivenidir. Dünya duygusunun sıhhatini tabipten, din duygusunun sıhhatini Habib'den, Hazreti Muhammed isteyiniz. Dünya duygusunun sıhhati vücudun mamurluğundan, din duygusunun sıhhati ise vücudun haraplığından gelir. 310. Ruhun gitmek istediği yol cismi viran eder. Ama bu viran ettiğini yine o abad eder. Ne bahtiyardır o can ki evini barkını, malını mülkünü hak aşkına benzetmiştir. Bir kimse evin altında gizli altın hazinesini bulmak için evini yıkmıştır. Fakat hazineyi bulunca onu eskisinden daha mamur etmiştir. Bir kimse suyu başından kesmiş ve havuzu temizlemiş, sonra bu havuzu cümle aleme layık temiz su salmıştır. Cerrah cildi yarmış, okun tem renini çıkarmış, yara temizledikten sonra yerine taze deri gelmiştir. 315. Padişah düşmandan alabilmek için önce kaleyi yıkmış, aldıktan sonra oraya yüzlerce kule ve hisar yapmıştır. Benim söylediklerim söylenmesi zaruri olan misallerdi. Yoksa hikmetinden sual olunamayan Allah'ın işine kim karışabilir? O dilerse böyle gösterir. Dilerse bunun aksini. Mana aleminde akıldan değil, hayranlıktan başka yol yoktur. Mana aleminin hayranı arkasını ona, hakka çevirmiş kimse değildir. Ancak dostla mest olmuş ve onda kaybolmuştur. Biri yüzünü dosta döndürmüştür, öteki sadece kendinin hayranıdır. 320. İster yaratılanın hayranı olsun, ister yaratanın, her ikisinin de yüzlerine bak. Ola ki bu hizmetinden dolayı sen de yüzlerinden insanları seçebilirsin. Çünkü insan suretinde şeytan çoktur. Onun için her uzatılan eli tutmak doğru değildir. Avcı kuşu tutmak için aldatır, ıslık çalar, kuş sesini taklit eder. Kuş kendi cinsinin sesini işitince havadan yere iner, tuzağa tutulur ve ölür. Alçak adam dervişlerin sözlerini çalar, taklit eder ki sade değil kişilere bu efsundan okusun, aldatsın. 325. Allah mertlerinin kârı şavk ve nuraniyettir. Alçakların kârı hile ve hayasızlıktır. Hilekârlar dilenmek için yünden yalancı arslan yaparlar ve Ebu Müseylim'e Hazreti Peygamber'in bir ismi olan Ahmet lakabını verirler. Halbuki Ebu Müseylim'in lakabı yalancı kezzap. Hazreti Peygamber'in lakabı ise Ulul Elbab, akıllar sahibi kaldı. İlahi şarap, mürşitler ve hak arifleri insanı mis kokularının halesine götürür. Adi şarabın sonu ise fena koku ve azaptır. Bakkal ile onun hoş sözler söyleyen tuti kuşu arasında nice neşeli zamanlar geçmiş, kuş efendisini, efendisi de güzel kuşunu ne gönülden sevmişlerdi. Tuti'nin marifetleri çoktu. Fakat bir gün başından bir kaza geçti. Dükkanda yalnız kaldığı bir zamanda fare kovalayan bir kedinin hızla dükkana dalışını kendi canına bir kasıt sandı. Korkuyla yerinden sıçrayıp bir başka rafa konunca oradaki gül yağ şişelerini devirdi. Bu hali görüp çok kızan bakkal hiddetle kuşun başına vurdu. Darbenin şiddetinden kuşun başı kel ve dili söylemez oldu. Bakkalın bütün acı pişmanlıkları faydasız kaldı. Hakikat şuydu ki vehim ve hayal kedisi akıl faresini kovalamış, bundan korkan ve şaşıran söz tutisi yanlış ve şuursuz sözler söylemek zorunda kalmış, tam o sırada şeriat topuzu başına inmiş ve tuti kendisini öteki hayvanlardan ayıran söylemek kabiliyetini de kaybederek diğer hayvanlar gibi konuşamaz olmuştu. Sonunda yine topuzu vuran ızdırap duymuş, hakiki vicdan ve adalet kaygılanmıştı. Bakkal dervişlere sadaka verip adaklar adadıysa da tutisini söyletemedi. Kuşuna onun hayretini çekecek nesneler göstermesi de beyhude oldu. Ancak 3 gün sonra dükkanın önünden kafası cas cavlak olmuş cavlaki zümresinden bir derviş geçince durum değişti. Dipnot. Cavlaki tarikat dilinde Bektaşi, Haydari ve kalenderilerden olup saçlarından başka kirpiklerini ve sakallarını da tıraş edenlere denilir ki Türkçe'de dazlaktır. Papağanı hayrette bırakan bu adamın tüysüzlüğü oldu. Ona "Ey kel, sen de gül yağını döküp efendinden dayak mı yedin?" diye haykırmasıyla kuşun tekrar dile geldiği görüldü. Halkı güldüren bu hadise kuşun kendine benzer birini görüp şaşırdığını gösteriyordu. Hakikatte bu gibi dış benzerliklerinin asılla ve içle alakası olmadığına açık bir delil verilmiş oluyordu. Mesela süt manasındaki şiirle aslan demek olan şiir arasında benzerlik böyleydi. İsimlerin birbirine benzemesi, manaların da aynı olması demek değildir. Gerçek arslanla arslan resmi arasındaki benzerlik de bunu hatırlatıyordu. İnsan insana benzer, ancak bunlardan biri alelade insan, öteki ise kamil insandır. Allah'ın velisidir. Nicelere sırf gönül gözleri göremediği için peygamberleri bile kendileri gibi sandılar. Hakikati Muhammediye'nin farkına varmamak işte bu idi. Zira tasavvuf inanışında veli, kendini hakla hak ederek duyuş, düşünüş ve davranışında Allah'la birleşip her türlü ikilikten kurtulan kimsedir. Nebi ise halkı hak tarafına çağırıp yol göstererek küfür ve isyandan geri çekmekle vazifelendirilmiş kamil insandır. Resulullah'a gelince o hem nebilik hem velilik rütbelerini kendinde birleştirmiş ve o ölçüde Allah'ta fani olmuş ulular ulusu bir insandır ki elinden, dilinden, gözünden sadır olan her hal ve hareket hakikatte hakkın halleri ve hareketleri sayılır. Bir de abdallar vardır ki Allah'a varış yolunda büyük menziller almış, bir bakıma 40, bir bakıma 7 kişidirler. Bunlar kendileri bir yerde iken mesafelerce uzak bir başka yerde ve aynı zamanda görünebilmek kerametine ermiş, kendilerine bedel bir başka vücut gösterme sırrına ulaşmış ve bu hikmetleriyle büyük manalar söylemiş kimselerdir. Bunların ya kendileri yahut onların yolunda ilerledikleri için yine kendilerine abdal denilen daha çok sayıdaki isimdaşları diyar diyar dolaşarak halka Allah'a varma yollarını göstermeye çalışırlar. Hep birden türlü manevi rütbelerin ve vazifelerin ulu sahipleridir. Böylelikle insanları ve insanlığı talim ve terbiye için derece derece vazife almış nice maneviyattan ibaret ruhlar, bize çok benzeyen ten kafeslerinde ve bizim görünüşümüzde, bizim çevremizdedirler. Ancak bizim onlara öylesine benzer olmamız, onlar olmamız demek değildir. Nasıl ki bal arısıyla sarıca arı aynı çiçeklerin suyunu içtikleri halde bunlardan yalnız bir kısmı bal yapar. Her ahunun içinde misk olmaz. Her kamış şeker kamışı değildir. Kötülerin yediklerinden kir, ter, cimrilik ve haset gibi huylar meydana gelir. Velilerin ve nebilerin yediklerinden meydana gelen kuvvet ve kudretten ise iyilik doğar. Allah aşkı ve Allah nuru meydana gelir. Verimli toprakla verimsizini, suyun acısıyla tatlısını görüp ibret almak doğrudur. Suyun acısını kafirlere, müşriklere benzer tut. Tatlı suyu ise nebilere ve velilere benzet. Gerçi dıştan görenler şekil ve görünüşte öteki insanlar gibi olan velileri ve nebileri herkes gibi sanır. Onlardan ayırt edemezler. Bunu anlamak için ermişlerin ve nebilerin boyasına boyanmış olmak gerekir. Kısaca suret ehli ile mana insanları arasında büyük fark vardır. Bu farkı her insan, hatta her gönül anlayamaz. İrfan sahibi olmayanlar, sihirle mucize arasındaki farkı bilemezler. Eline asa alan sihirbazın kendini Musa sanması, irfan yoksulluğundandır. Bunun gibi Hakk'ın rahmeti veya laneti ile son bulacak hareketler aynı değildir. İnsan nefsi düşkün olduğu dalaletlere meyyaldir. Kafirlerin inatçılıkta bile birbirlerini taklit etmeleri kendi karanlık bağırlarındaki devasız hastalıktandır. Birçokları nefislerine mağlup oluşta maymunları andırır. Nebilerle velileri taklit edenler de böyledir. Mukallitler hakiki vazife sahiplerinin faziletinden habersizdirler. Nitekim maymunlar da yaptıkları işin efendilerinin hareketinden farklı olduğunu bilmezler. Namaza namaz için gelenle taklit için gelenden yalnız birincisi Allah'ın huzurundadır. Gerçi ibadetteki dış hareketler birbirinin aynıdır. Dıştan bakanlar hakiki Müslümanlarla ibadeti taklit edenleri aynı yerde, aynı safta, yan yana görürler. Hakikatte onlar birbirlerinden mesafeler boyu uzaktadırlar. Neticede her kişi kendi şanına uyan hareketi yapar. Bu demek ki her insanın levh-i mahfuzda yazılı bir adı vardır. Her alın yazısının daha ezelde yazılmış bulunduğu bu manevi levhada ne yazılmış ise hakikatte o tecelli eder. Kişinin bu levhadaki adı iyi bir ad ise dünyada bu adın icabı olan hareketi yapar. Bu isim orada kötü bir isim olarak yazılmışsa kişinin dünyadaki hareketleri de kötü olur. Hulasa bu isim kahırdan ve cemalden neye delalet ediyorsa sahibinin dönüp dolaşıp karar kılacağı yerde orasıdır. Bunun içindir ki Hazreti Ali, herkes sonundan korkar, ben ise evvelimden korkarım buyurmuştur. İnanmış bir adama kafir veya münafık diyecek olsan, kabahat yapmadığı halde yanlışlıkla dövülen ve azarlanan bir çocuğun candan, gönülden feryadı ve isyanı gibi içi ateşle dolar. Çünkü onun adı ve sıfatı böyle bir lekeye uygun, dayanıklı ve hazırlıklı değildir. Kaldı ki münafıklar bile kendilerine ancak iyi ve inanmış denilmesinden hoşlanırlar. Çünkü onlar da kendi yanlış yollarını ve hareketlerini doğru sanıp aldanmışlardır. Hazreti Muhammed zamanında hem Müslüman görünmek hem de Yahudi kalmak, kafir kalmak, iki yüzlülüğünde bulunan bir zümre, tuttukları yolun doğruluğuna inanıyorlardı. Ancak haklarında, eğer siz sadıksanız ölümü temenni ediniz ayeti indiği zaman gösterdikleri tepki onların bu iki yüzlülüğünü meydana koydu. Dipnot: Bakara 94-95. İnanmış kimselerin isimleri herkese hoş gelir, hatta sevilir. Çünkü onların adında inanmanın fazileti ifadelenir. Onlar Allah katında da sevgililerdir. Münafıkların adlarının bile sevilmeyişi, bu isimlerde onların sıfat ve hareketlerinin birer ifade bulmuş olmasındandır. İki yüzlülük o büyük afettir ki sahibinin adını bile lügatta ve manada çirkinleştirir. İnanmış veya münafık kelimelerini meydana getiren harflere harf olarak bir şeref veya kusur yükletilemez. Şeref veya kabahat harflerde, hatta kelimelerde değil, onlarla sıfatlanan kimselerdedir. Bununla beraber kelimelerde gizli bir duygu var gibidir. Kelimelerin kendileri bunun farkında olmasalar bile o kelimelerle sıfatlandırılan ruhlar bunu duyarlar. İnanmış bir insana münafık denildiği zaman ruhunun duyduğu azap bir akrep sokmuş gibi veya bir cehennem ateşi gibi onu acı ve kaygı içinde bırakır. Kendisine isnat edilen sıfat, hakiki bir suçun ifadesiymiş gibi, onun temiz ruhunu şüphe, tereddüt ve ızdırapla sarsar. Hissedilir ki münafık kelimesi, manasını cehennemde kazanmış ve bizim dünyamıza oradan kovulmuş bir nefis kabahatinin ifadesidir. Sözün söyleyişinde ve manasında böyle bir cehennem tadı ve havası bulunması bundan olabilir. İnanmış insan adeta hisseder ki cehennemde duyulacak nice azap ve ızdırabı dünyada dahi acı bir ders gibi tatmamız mümkündür. Böyle bir derse hatta bir iftira halinde bile layık görülmemiz belki de onu icap ettiren gizli bir suçumuzdandır. İyilik ve kötülük kalıplarda değil, kalıba konulan maddenin hatta mananın kendisindedir. Deniz suyunu en güzel bir kap içinde dahi yine tuzlu ve acı bulacaksın. Tıpkı bunun gibi harf ve kelime kalıbında ve kabında da mana bir akarsu gibi döküldüğü kabın şeklini alır. Fakat kendi hususiyetini kaybetmez. Bu demektir ki insan bedeni ile ruh arasındaki alışveriş de böyledir. İnsan vücudu bir kaptır, bir kalıptır. İyilikler ve kötülükler ise bu kapta değil, onun içine konulan ruhun kendisindedir. Denizin bile acısı ve tatlısı vardır. Aralarında bazen incecik bir perde, bir berzah, birinin suyunu ötekine karıştırmaz. Acı denizle tatlı deniz hakikatte ruhani ve cismani kuvvetler gibidir. Bir kısmı nuru, bir kısmı zulmeti temsil eden nice insan dünya meydanında çok defa yan yana hatta diz dize oldukları halde birinin ışığı ötekinin karanlığını aydınlatmaz. Bazen bir tek vücutta bile iyilik ve kötülük halinde tecelli eden bu ruh ve cisim unsurları birbirine karışmaz. Aynı ten kafesinde birbirini yok etmeksizin durmaya devam eder. İnsan bedenindeki yüce duygularla aşağılık duyguları, acı ve tatlı iki deniz gibi birbirinden ayıran perde kalp perdesidir. Diğer bir söyleyişle insandaki ilahi nurla kötülüğün karanlığını bu kalp perdesi birbirinden ayırır ve birbirine karıştırmaz. Zira Allah kendi gizli aleminde bir define gibi saklı bulunuyorken, ilahi tabiatındaki iyilik, güzellik ve varlık unsurları bu gizli kalıştan kurtularak bir yaratılış aleminde kendilerini göstermeye yöneldiler. Böyle bir zuhur ve tecelli o varlığı, o iyiliği, bilhassa o güzelliği idrake muktedir bir vasıtaya ihtiyaç duydu. İnsan bu varlığı ve bu güzelliği idrak vazifesiyle yaratıldı. Hadise, İnnallâhe Teâlâ halaka Âdeme alâ surettir Rahman hükmünce oldu ve insan kendisini yaratanın isim ve sıfatlarıyla değerlendirilmiş olarak bu alemde fani bir vücuda büründü. Ancak her insanda Hakk'ın isim ve sıfatlarının zuhuru ve tecellisi aynı olmadı. Türlü türlü ve derece derece oldu. Hatta bu zuhur ve tecelli ruhların ezel kabiliyetlerine göre nurani ve zulmani vasıflar içinde oldu. Fakat her ruh kendinde bu tecellinin hangisi zuhura gelmiştir veya hangisi daha üstündür bunu bilmez. Bu sebepledir ki ilahi tecellinin hakikatine ve en yükseğine vardıklarını his ve idrak eden ermiş insanların vazifesi, insan ruhlarını kendilerine emanet edilmiş ilahi vasıflara uyandırmak ve onları yine kendi nefislerindeki karanlık alemden kurtarmaktır. İşte vücutta kalp perdesi ile birbirinden ayrı kalan bu iki kuvvet aslında aynı hakikate ulaşmak içindir. Görünüşte birbirinin zıttı oluşları onların vazifede ortak bulunmalarına engel olamaz. Aslında senin bunlardan ikisinden de geçerek hakikatte aynı hedefe varmak için yol gösteren bu iki zıt kuvvetin gösterdikleri hedefe yönelmen ve varman doğrudur. Bu hedefe kalbindeki idrak ve irfan ölçüleriyle varacaksın. Nitekim gerçekten inanmış bir ruhla inanmayı taklit eden ruhu böyle bir ölçü ayırt eder. Altının kalpı ile halisini meydana koyan mihenk taşının vazifesini sendeki irfan ölçüsü yapacaktır. Vücudu canlı iken idraki cehaletle ölmüş kimseler çoktur. Doğru olan insanın Allah bilgisiyle canlı ve diri olmasıdır. Kalbinde aşk ve iman ruhu ve vicdanında irfan mihengi bulunan Allah'tan gelen şek ile yakini ayırt edebilir. Şu demek ki şüphe ve endişeden kurtulup büyük hakikati irfan yoluyla bilmeye muvaffak olabilir.